Ayrım 56.
Ders. Aşk karın ağrısıyla alt edilebilir. Oldukça acayip olan, belki de Molière'e bazı fikirler ilham etmek şerefine ulaşan bu tabak, 1845'in Eylül ayında hala duruyordu. Beaumarchais Caddesi'nde bir eskicinin dükkanında satışa çıkarılmıştı. Bu zavallı ihtiyar ziyaret odası çok hazin olduğu için dışarıdan hiçbir ziyaretçi kabul etmiyordu. 10. Sonsuz tapınmanın başlangıcı. Bir fikir vermeye uğraştığımız bu mezara benzer ziyaret odası oraya özgü bir yerdir, başka manastırlarda aynı şiddette değildir, hele Temple sokağındaki manastırda. Çünkü bu manastır başka tarikata aitti. Siyah kepenklerin yerini kahverengi perdeler almıştı. Ziyaretçi odasının kendisi de yerleri taş döşeli bir salondu. Pencereler beyaz muslinden perdelerle bezenmişti. Duvarlarında çeşit çeşit çerçeve vardı. Yüzü açık bir Benediktin rahibesi, yağlı boyayla yapılmış çiçek demetleri, hatta bir yumruk kuvvetini deneme aleti bile vardı. Temple sokağındaki manastırın bahçesindeki at kestanesi Fransa'da bulunanların en güzeli, en büyüğü sayılırdı. 18. yüzyılın saf insanları onun krallık arazisindeki bütün kestane ağaçlarının dedesi olduğunu söylerlerdi. Daha önce de söylemiştik, Temple sokağındaki manastırda Sito'dan gelme Benediktinlerden bambaşka olan sonsuz tapınma Benediktin rahipeleri vardı. Bu tarikat pek eski değildir, 200 yıldan öteye uzanmaz. 1649 Saint Sacrement yortusunun kutsallığı birkaç gün arayla Paris'in iki kilisesinde, Saint Sulpice'de bir de Grève'deki Saint Jean'da iki defa bozuldu. Bütün şehri heyecanlandıran korkunç, ender rastlanan bir küfürdü bu. Saint Germain de Pré'nin baş rahibi olan piskopos vekili, bütün rahiplerinin katılacağı muhteşem bir ruhani alay düzenlenmesini emretti. Papa'nın vekili de burada bir ayin yaptı ama bu kefaret iki sayın Bon Markizi Bayan Corten'le Chateauvieux Kontesi'ne yeterli görünmedi. Mihrab'ın pek ulu sakramanına yapılan bu hakaret geçici de olsa bu iki insanın kalbinden, ruhundan silinmiyordu. Bunun ancak herhangi bir genç kız manastırında yapılacak bir sonsuz tapınma ile tamir edilebileceğini düşündüler. Her ikisi de birisi 1652'de, öbürü 1653'te Saint Sacrement'e bağlı Benediktin rahibesi Catherine de Barana'ya bu dini amaçla Saint Benoît tarikatında bir manastır kurulması için pek önemli para bağışında bulundular. Bu kuruluş için ilk izni Catherine de Barana'ya Saint Germain baş rahibi Bay de Metz, her genç kızın buraya kabul edilmek için ana sermayesi 6000 lira tutan 300 lira yıllık gelir getirmesi şartıyla verildi. Saint Germain Manastırı başkanından sonra kral da ferman çıkardı. Rahibin beraatıyla kralın fermanı 1654'te Sayıştay'da, parlamentoda da onaylandı. Paris'teki Saint Sacrement, sonsuz tapınma Benediktinlerinin kuruluşlarının başlangıcı kanunen kabulü işte böyle oldu. İlk manastırları Bayan de Buc'la Bayan de Chateauvieux'un paralarıyla Kaset Sokağı'nda yeniden inşa edildi. Görüldüğü gibi bu tarikat Sitolu denilen Benediktinlerle hiç de karışmıyordu. Nasıl ki Sacré-Cœur rahibeleri Cizvitlerin başkanından geliyorsa, merhamet hemşireleri Lazaristlerin başkanından geliyorsa, bunlar da Saint Germain de Pré'nin başkanından geliyorlardı. İçini gösterdiğimiz Picpus Bernardin Manastırı'ndan da ayrıydı. 1657'de Papa Alexander özel bir mektupla Picpus Bernardinlerinin de Saint Sacrement Benediktinleri gibi sonsuz tapınma yapmalarına izin verdi. Yalnız gene de her iki tarikat birbirinden farklı kaldılar. 11. Picpus Manastırı'nın sonu. Daha restorasyonun başından beri Picpus Manastırı zayıflamaya yüz tutmuştu. Bu da tarikatın genel ölümünün bir parçasıydı. Manastır 18. yüzyıldan sonra bütün dini tarikatlar gibi ölüme gidiyor. İstirak da dua gibi beşeriyetin bir ihtiyacıdır ama devrimin elini sürdüğü her şey gibi bu da değişecek, toplum ilerlemesine düşmanken ondan yana olacak. Pikpü'deki manastırın nüfusu hızla azalıyordu. 1840'ta küçük manastır yok olmuştu, okul kaybolmuştu. Artık ne yaşlı kadınlar ne de genç kızlar kalmıştı. Bir kısmı ölmüştü, geri kalanlar da gitmişlerdi. Boloverunt. Dipnot, Latince uçtular. Sonsuz tapınmanın kuralı öylesine sert ki dehşet veriyor. İstekliler geri geri gidiyor, tarikata katılan olmuyor. 1845'te şurada burada iş görecek birkaç rahibe çıkıyordu ama koro rahibesi hiç. 40 yıl önce 100'e yakın rahibe vardı, 15 yıl önce ancak 28 kişi kalmışlardı. Bugün kaç kişidirler acaba? 1847'de baş rahibe gençti. Bu da seçim dairesinin daraldığını gösterir. 40 yaşında yoktu bile. Sayıları azaldıkça yorgunluk artıyor, her birinin görevi çok daha zorlaşıyor. Daha o zamandan Saint Benoît'ın ağır düzenini taşımak için ancak 12 acı çeken, bükülmüş omuz kalacağı günlerin pek yaklaştığı görülüyordu. Yük amansız, çok kişiye karşı, nasılsa az kişiye karşı da öyle davranıyor. Ağır geliyordu, şimdi eziyor. Onun için rahibeler ölüyor. Bu kitabın yazarı Paris'te oturduğu çağlarda iki kişi öldü. Biri 25 yaşındaydı, öbürü 23. Bu sonuncusu Julia Alpinula'nın dediğini söyleyebilir. Hic jaceo, vixi annos viginti etres. Dipnot, Latince, burada gömülüyüm, 23 yıl yaşadım. Bu çökme yüzünden manastır genç kızları yetiştirmekten vazgeçti. Bu olağanüstü, garip, bilinmez, karanlık evin önünden içeri girmeden geçemedik. Bize eşlik eden, belki de birkaç kişinin yararı için anlattığımız şu acıklı Jean Valjean hikayesini dinleyen zihinleri de buraya sokamadan edemedik. Bugün pek değişik görünen eski usullerle dopdolu bu manastıra bir göz attık. Kapalı bahçe bu. Hortus conclusus. Bu garip yerden uzun uzadıya ama saygıyla söz ettik, yani uzun uzadılıkla saygının bağdaşabildiği kadar. Hepsini anlayamıyoruz ama hiçbirini küçümsemiyoruz. Celladı takdis eden Joseph de Maistre'in zafer çığlığına da, haçla alay etmeye kadar varan Voltaire'in bıyık altından gülüşüne de aynı ölçüde uzaktayız. Geçerken söyleyeyim, Voltaire'in mantıksızlığıdır bu. Çünkü Voltaire Kalas'ı savunduğu gibi İsa'yı da korurdu. İnsanüstü biçimleşmeleri inkar edenler için haç neyi canlandırır? Öldürülen aklı. 19. yüzyılda dini düşünce bir bunalıma uğradı. İnsan öğrendiği bazı şeyleri unutuyor, iyi de ediyor. Yeter ki şu öğrendiklerini unuturken başka şeyler öğrensin. İnsan kalbinde boşluk olmaz. Bazı yıkıntılar oluyor, bunların olması iyidir. Ama bunların peşinden yeni yapıların başlaması şartıyla. Bu arada artık olmayan şeyleri inceleyelim. Sakınmak için bile olsa onları bilmek gerek. Geçmişin taklitleri uydurma adlar alıyorlar, seve seve kendilerini gelecek diye tanıtıyorlar. Geçmiş denen hortlak kişiliğini başka türlü göstermek ister. Tuzağı aklımızda tutalım. Güvenmeyelim, sakınalım. Geçmişin bir yüzü vardır, uydurma, bir de maskesi vardır, ikiyüzlülük. Yüzü açığa vuralım, maskeyi sökelim. Manastırlara gelince karışık bir sorun ortaya atıyorlar. Onları mahkum eden medeniyet sorunu, onları koruyan özgürlük sorunu. 7. Kitap. Parantez. 1. Manastır soyut düşünce. Bu kitap en başta gelen kişisi sonsuzluk olan bir dramdır. İnsan ikinci kişidir. Böyle olduğu için yolumuzun üzerine bir manastır çıkınca içine girmek zorunda kaldık. Niçin? Çünkü batıya olduğu gibi doğuya da, çağımıza olduğu gibi eski çağlara, dinsizliğe, Budizme, Müslümanlığa olduğu gibi Hristiyanlığa da özgü olan manastır insanın sonsuzluğa uyguladığı optik bir alettir. Bu kitap bazı fikirleri aşırı ölçüde genişletmenin yeri değil. Yalnız ihtiyatlı, kısıtlı davranmakla, bütün öfkelerimizi tutmakla birlikte itiraf etmemiz gerekir ki, insanda sonsuzluğa her rastladığımızda, iyi ya da kötü anlaşılmış olsun, karşısında saygı duyarız. Havrada, camide, pagodada, wigwamda, dipnot, pagoda Budistlerin, wigwam Kızılderililerin tapınağıdır. Nefret ettiğimiz iğrenç bir yan vardır, bir de beğendiğimiz. Tanrı'nın insan duvarı üzerinde yansıması düşünce için ne güzel bir temaşadır, ne sonsuz bir hayal alemidir. 2. Manastır tarihi olay. Tarih, akıl, gerçek bakımlarından manastırlar mahkum edilmiştir. Manastırlar bir memlekette sayıları artınca dolaşıma engel olan tıkayıcı kuruluşlar haline gelirler, çalışma merkezlerinin gerektiği yerlerde birer tembellik yuvası yaratırlar. Ökse otu çınar için neyse, sihir insan bedeninde ne yer tutarsa, büyük insan toplumları içinde manastır toplulukları odur. Bunların bolluğu, semirmesi, memleketin yoksullaşmasıdır. Manastırlar medeniyetlerin başlangıcında yararlıydı, ruhani değerler yoluyla sertliğin azalmasını sağladı. Bugünse manastır hayatı milletlerin kudreti için zararlıdır. Ayrıca gevşeyip de düzensizlik devresine girince, daima örnek olmakta devam ettiği için saflık çağında onu kurtarıcı yapan bütün nedenler yüzünden zararlı olur. Manastıra kapanmak devri geçti. Çağdaş medeniyetin ilk yetişmesinde yararlı olan manastırlar, sonraları onun büyümesini engellediler, gelişmesine zararlı oldular. Manastırlar kuruluş olarak, insanın yetişmesi usulü olarak 10. yüzyılda iyi bir yoldu. 15. yüzyılda iyi olup olmadığı tartışılabilirdi. 19. yüzyılda ise berbattır. Manastır denen cüzzam olağanüstü iki milleti, İtalya ile İspanya'yı iliğine kadar kemirdi. Yüzyıllar boyunca Avrupa için bunların biri aydınlık, öbürü ihtişamdı. İçinde bulunduğumuz çağda ise bu iki şanlı millet 1789'un kuvvetli sağlık bilgisi sayesinde iyileşmeye başlıyorlar. Manastır, hele eski kadınlar manastırı, İtalya'da, Avusturya'da, İspanya'da bu yüzyılın eşiğinde göründüğü haliyle Orta Çağ'ın en karanlık katılaşmalarından biridir. Manastır, bu şekildeki manastır dehşetlerin kesiştikleri noktadır. Katolik manastırı denilen şey ölümün karanlık pırıltısıyla dopdoludur. Özellikle İspanyol manastırı pek üzgünlük verici, pek iç sıkıntısı vericidir. Orada karanlığın içinde, sis dolu kemerlerin altından, karanlığın çokluğundan, belirsizleşen kubbelerin altından, kiliseler gibi yüksek, Babil Kulesi'ni andıran kunt mihraplar yükselir. Orada karanlıklar içinde zincirlere takılmış muazzam haçlar sallanır. Orada abanoz üzerinde çıplak büyük fil dişi İsa'lar vardır. Kan lekeli olmaktan çok kanı akan, hem iğrenç hem muhteşem İsa'lar. Dirseklerden kemikler görünür, diz kapaklarından deriler ortaya çıkmış, yaralardan etleri görünüyor, başında gümüş dikenlerden taç, altın çivilerle mıhlanmış, alnında yakuttan kan damlaları, gözlerinde elmastan gözyaşları. Elmaslar, yakutlar ıslak gibi görünür, aşağıda gölgedeki örtülü yaratıkları ağlatır. Bunların böğürleri kıl gömlekle, demir uçlu kamçıyla yaralanmıştır. Göğüsleri saz kalburla ezilmiş, doğadan dizlerinin derisi yüzülmüştür. Kendini evli sanan kadınlar, kendini melek sanan hayaletler. Bu kadınlar düşünürler mi? Hayır. İstek duyarlar mı? Hayır. Severler mi? Hayır. Yaşarlar mı? Hayır. Sinirleri kemikleşmiştir, kemikleri taş olmuştur. Örtüleri geceyle dokunmuştur. Peçenin altındaki solukları ölümün bilinmez nasıl bir acı soluğuna benzer. İnsanlara eziyet etmek için dolaşan ölü ruhuna benzer bir başrahibe onları hem takdis eder hem dehşete düşürür. Lekesiz olan orada vahşi bir halde durur. İspanya'nın eski manastırları işte böyledir. Müthiş sofuluk yatağı, bakireler mağarası, gaddar yerler. Katolik İspanya, Roma Kilisesi'ne Roma'dan daha çok bağlıydı. İspanyol manastırı en kuvvetli anlamıyla Katolik manastırıydı. Orada doğu etkisi görülürdü. Başpiskopos cennetin kızlar ağası gibi Tanrı'ya adanmış bu canlıların bulunduğu sarayı kilit altında tutar gözlerdi. Rahibe odalıktı, rahip harem ağası. Ateşli kadınlar kendilerini hayal aleminde gözde seçilmiş görürler, İsa'ya sahip olurlardı. Geceliğin o genç güzel çıplak adam haçtan inerdi, hücre kendinden geçerdi. Yüksek kalın duvarlar mistik hanım sultanı bütün canlı eğlencelerden korurdu. Onun sultanı çarmıhtaki adamdı. Dışarıya bir bakış ihanetti. Zindan deri çuvalın yerini tutuyordu. Doğuluların denize attıklarını batılılar toprağa gömüyorlardı. Her iki yanda da kadınlar kollarını kurcalıyorlardı. Ötekiler için dalgalar, bunlar için zindan. Burada boğulanlar, orada gömülenler. Korkunç bir benzerlik. Bugün geçmişi destekleyenler bunları inkar edemedikleri için gülüp geçmekle yetiniyorlar. Tarihin açıklamalarını ortadan kaldırmak, felsefenin yorumlamalarını yaralamak, bütün rahatsız edici olayları, karanlık sorunları ustalıkla baştan atmak için çok kullanışlı, garip bir usulü moda haline getirdiler. Mübalağa konusu diyor buna becerikliler. Mübalağa diye tekrarlıyor ahmaklar. Jean-Jacques Söylevci, Diderot mübalağacı, Calas, Labar, Sirven hakkında Voltaire hep mübalağa yapıyor. Geçenlerde de bilmiyorum kim, Tacitus'un Söylevci olduğunu, Nero'nun mağrur olduğunu, şu zavallı Holofernes'e de acımak gerektiğini keşfetmiş. Dipnot, Kalde Kralı, 2. Buhtunusur'un komutanı, uykusunda öldürülmüştür. Şu var ki olayların düzenini bozmak zordur, direnirler. Bu kitabın yazarı gözleriyle görmüştür. Brüksel'in 8 fersah ötesinde, herkesin elinin altında bir orta çağ vardır, Viller Manastırı'dır bu. Manastırın avlusu olan çayırın ortasında yeraltı zindanlarının deliği görülür. Dil Irmağı kıyısında yarısı suyun altında, yarısı toprağın altında 4 taş zindan vardır. Bunlar eziyet zindanlarıydı. Her birinin bir demir kapısı, bir ayak yolu, dışarıda ırmaktan yarım metre, içeride yerden 2 metre yüksekliğinde parmaklıklı bir penceresi vardır. Dışarıda duvar boyunca 1 metre kalınlıkta ırmak akıyor. Yerler hep ıslak. Zindanda yatanın yatağı bu ıslak topraktı. Bu zindanların birinde duvara perçinli bir boyunduruk parçası var. Bir başkasında 4 granit levhadan yapılmış 4 köşe bir kutu var. İçinde yatılamayacak kadar kısa, ayakta durulamayacak kadar alçak. Bunun içine canlı bir yaratık koyup üzerini taş bir kapakla örtüyorlardı. Bu gerçektir, vardır, görülüyor, elle dokunuluyor. Bu zindanlar, bu demir rezeler, bu boyunduruklar, tam hizasından ırmak akan bu pencere, mezar gibi taş kapakla örtülen bu taş kutu, şu farkla ki ölü burada canlıydı, baştan başa çamur yer, ayak yolu çukurları, şu su sızan duvarlar, ne mübalağalar bunlar. 3. Geçmişe hangi şartlarla saygı duyulabilir? Eskiden İspanya'daki, bugün de Tibet'teki şekliyle manastırlar medeniyet için bir veremdir. Hayatı kesin olarak durdurur. Nüfusu azaltır kısacası. Manastıra kapanma, hadımlaşma. Avrupa'da bu bir afetti. Bir de buna vicdan üzerine sık sık yapılan şiddetleri, zorlanan dini istidatları, manastıra dayanan derebeyliği, büyük evlatların ailenin fazlalığını ruhban sınıfına akıtmasını, yukarıda bahsettiğimiz vahşeti, zindanları, tıkanan ağızları, örülen beyinleri, ebedi yeminlerle zindana tıkılan bunca bahtsız zekaya ruhban kisvesini giymeyi, ruhların diri diri gömülmesini ekleyin. Milli ziyana bir de şahsi ıstırabı ekleyin. Her kim olursanız olun, rahip cübbesiyle rahibe peçesi önünde, insan icadı bu iki kefen karşısında titrersiniz. Halbuki bazı noktalarda, bazı yerlerde felsefeye rağmen, ilerlemeye rağmen, manastıra kapanma zihniyeti 19. yüzyılda da devam ediyor. Garip bir keşişlik nüksetmesi şu anda medeni alemi hayrette bırakıyor. Kocalmış kuruluşların kendilerini devam ettirmekteki inatları, bozulmuş bir kokunun ısrarla saçlarınıza yapışmasına, bayatlamış balığın yenmek isteyen kendini beğenmişliğine, yetişkin adama giydirilmek istenen çocuk elbisesinin baskısına, canlıları kucaklamak üzere geri gelen ölülerin sevgisine benziyor. Nankörler diyor elbise. Ben sizi kötü günlerde korumuştum. Niçin artık beni istemiyorsunuz? Balık açık denizlerden geliyorum diyor. Koku ben güldüm diyor. Ölü sizleri sevmiştim diyor. Manastırda size medeniyet getirdim diyor. Buna verilecek bir tek karşılık var. Çok eskiden. Ölmüş şeylerin sonsuzluğa kadar uzatılabileceğini, adamların hükümetini mumla yapıp sürdürebileceklerini ummak, kötü durumdaki inançları canlandırmak, muhafazaları yaldızlamak, manastırları tamir etmek, kutsal emanet kutularını yeniden takdis etmek, boş inanları donatmak, taassubu beslemek, kutsal su kaplarını, kılıçların saplarını yenilemek, manastırın, asker sınıfının üstünlüğünü yeniden kurmak, toplumun kurtuluşunu asalakların çoğalmasında görmek, geçmişi bugüne zorla kabul ettirmek. Bunlar garip görünüyor. Halbuki bu nazariyeler için nazariyeciler var. Aslında akıllı insanlar olan bu nazariyecilerin pek basit bir usulleri var. Geçmişin üzerine toplum düzeni, kutsal hak, ahlak, aile, atalara saygı, eski otorite, kutsal gelenek, meşrutiyet, din adını verdikleri bir cila çekiyorlar. Sonra bağırışarak koşuyorlar. Bakın bunu alın ey namuslu kişiler. Bu mantık eskiler zamanından beri biliniyor. Eski Romalı falcılar bu yolu tutmuşlardı. Bir küçük siyah ineği tebeşirle boyarlar. Bu inek beyazdır derlerdi. Bos cretatus. Dipnot, Latince tebeşirlenmiş inek. Bize gelince şuna buna saygı duyuyoruz, her yerde geçmişi koruyoruz, el verir ki ölü olmaya razı olsun. Canlı gözükmek isterse ona saldırıyoruz, öldürmeye uğraşıyoruz.